Ayrım 10.
Annesi Dilarşub'un namusundan kendi namusu kadar emindi. Fakat biricik evladının sağlık durumunu göz önünde tutarak kızı istediği gibi müdafaa edemedi. Müdafaa etse de zaten tesiri olmayacağını biliyordu. Dilarşub'un lehinde birkaç söz söylemek istediyse de doktorla kırdısını ağzına tıkayıverdi. Madem ki iş bu dereceye gelmiştir, kızın kabahat olup olmadığını düşünecek zaman değildir. Beyefendi oğlumuzun bir an önce iyileşebilmesi için yegane çare cariyenin bu evden derhal uzaklaştırılmasıdır. Bence konaklı kızı bulundurmakla bir cellat bulundurmanın hiçbir farkı yoktur. Nereye def edeceksiniz şu dakikada hemen def etmelisiniz. Aksi takdirde beyefendinin tedavisini üzerime alamayacağım diyerek son sözünü söyledi. Hanımefendi Dilaşub'u gerçi evladı gibi seviyordu. Kendisine bütün mevcudiyetiyle bağlı olan bu kızcağızı boş bir şüphe uğruna feda etmek hem çok güç hem de günahtı. Fakat ne çare ki ciğerparesinin hayatı bahis konusuydu ve hükmü veren de oğlunun tedavisini üstüne alan doktordu. Çaresiz ehveni şerriyi tercih etmek zorunda kaldı. Kızın konaktan uzaklaştırılmasına razı oldu. Zavallı kadın Dilaşub'un gidişiyle bunca yıllık aile saadetinin de yıkılacağını nereden tahmin edebilirdi? Derhal bir esirci çağırmak için adam gönderdi. Doktor gereken reçeteleri yazıp bırakmış, başka bir hastasına gitmişti ki çağrılan esirci çıka geldi. Öte tarafta Mehbeyker aşiftesi, Ali Bey'e cuma günü Çamlıca'da oynadıkları açık hava tiyatrosundan sonra Dilaşub'un nasıl olsa satılacağını bildiği için o gün evine döndükten sonra ve ertesi gün İstanbul'un belli başlı esircilerini dolaşarak bir cariye satın almak istediğini, satılığa çıkarılacak bütün cariyelerin önce kendisine gösterilmesini, beğendiği takdirde kaç para isterlerse hiç pazarlıksız derhal ödedikten başka ayrıca bol bahşiş de vereceğini hepsine ayrı ayrı söylemişti. Maksadı Dilaşub'u pençesine düşürerek hakaretleri altında ezmek ve namusunu berbat ederek bir daha Ali Bey'in sevgisini kazanamayacak hale getirmekti. Gönderilen uşak bulduğu esirci kadınla birlikte birkaç saat sonra konağa döndü. Esirci Ali Bey'in yattığı odaya girip de satılık cariye olduğunu öğrenince hanımefendi hitaben, ''Vallahi efendim bir istekli müşteri var, istediğiniz fiyatı da alacak. Fakat kendisi pek öyle sağlam bir ayakkabı olmadığı için korkuyorum. Konağınızdan çıkacak bir cariyenin öyle yerlere düşmesini istemiyorum.'' deyince Ali Bey yatağından doğrularak söze karıştı ve kadına sordu. ''Sağlam ayakkabı değil mi? Nasıl yani? Canım nasılı var mı? Anlayıverin işte. Günahı boynuna muhabbetçilik yaptığı söyleniyor. Daha iyi ya işte. Benim istediğim de zaten buydu. Çok iyi tesadüf oldu. Aşifte gitsin randevu evlerinde sarhoş dayağı yiyerek, sarhoş kusmuğu temizleyerek binbir zillet içinde gebersin. Köpeği hemen şimdi götür. Ucuz pahalı deme. Ne verirlerse def et gitsin. Akşamda parasını getirirsin.'' Müşteriye yapılacak pazarlığın ve fiyat takdirinin kendisine bırakılması esircinin canına minnetti. Satış bedelinin mühim bir kısmını kendi cebine indirdikten başka ayrıca bol bahşiş de alacaktı. ''Ferman sizin. Allah ömrünüze bereket versin. Madem ki işi bendenize havale buyurdunuz. Hizmetimden efendilerimi elimden geldiği kadar memnun etmeye çalışacağım.'' dedi ve cariyeyi alıp götürmek için dışarı çıkmak istedi. Hanımefendi hemen arkasından fırlayarak kadını bir köşeye çekti. Satılmak üzere götürüldüğünü kıza hiç belli etmemesini sıkı sıkı tembih ettikten sonra bir çare kızın yanına gitti. İçi sızlaya sızlaya yalan söylemek zorunda kaldı. ''Kızım, Alicem'in bütün hiddeti uğradığı sinir rahatsızlığından ileri geliyormuş. Doktorun söylediğine göre sen konakta bulunup da oğlanın gözüne göründükçe hastalığın tedavisi mümkün olmayacakmış. Bundan dolayı birkaç gün için senin bir yere gitmen icap ediyor. Yanımdaki hanım eski ahbaplarımdandır. Ve iyileşinceye kadar onlarda misafir kalacaksın. Sonra seni yine aldırırım, hiç merak etme kızım.'' Kendisine oynanan oyundan hiç haberi olmayan zavallı Dilaşub'sa, Ali Bey'in sağlığı için birkaç günlük misafirliğe değil, ahirete bile gitmeye bin can ile teşneydi. Sevgilisinden gördüğü kaba muamelelerin, hatta yediği dayakların, hep o sinir rahatsızlığından ileri geldiğini işitince endişeleri hafiflemiş, yüreğine biraz su serpilmişti. Hemen yaşmaklandı. Beyefendinin sağlık durumundan kendini sık sık haberdar etmesini, hazin bir ifadeyle hanımından istirham ederek esirci kadınla birlikte gitmeye hazırlandı. Bu ayrılış Fatma Hanım'a çok dokunmuştu. Az kalsın oğlunun hayatını dahi düşünmeyerek kızı alakoyacak, bunu yapmasa bile düştüğü belayı kızı hıçkıra hıçkıra kendini güç zapt etti. Sonra bir kanepeye yığılarak hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Ali Bey yattığı odanın sokak kapısına bakan penceresine başını dayamış, emirlerinin yerine getirilip getirilmediğini bizzat anlamak istiyor ve Dilaşub'un kapıdan çıkmasını bekliyordu. Kızın esirciyle çıktığını görünce gard ihtiyarı içi sızladı. Dilaşub bir daha geri gelmemek üzere gidiyordu. Bu güzel kızla birlikte yaşadıkları tatlı günler sinema şeridi gibi gözünün önünden geçti. Vicdanının derinliklerinde hafif bir pişmanlık duyar gibi oldu. Fakat bir defa ok yaydan çıkmıştı. Kararından geri dönemezdi. Kalbi yerinden fırlayacakmış gibi yine hızlı hızlı çarpıyor, şiddetli heyecanlarla bütün vücudu sarsılıyor, evvelkilerden daha müthiş bir kriz geçiriyordu. Nihayet bu sarsıntıya dayanamayarak bayıldı. Korkunç korkunç sayıklamaya başladı. Annesiyle cariyeler güç yetiştiler. Hep birlikte hastayı ayıltmaya uğraşıyorlar fakat bir türlü muvaffak olamıyorlardı. Hastalık gitgide şiddetini artırarak 15 gün sürdü. Bu müddet zarfında annesinin gözüne bir damla uyku girmedi. Zavallı kadıncağız bitmiş, ayakta sallanan canlı bir cenazeye dönmüştü. Bütün ihtimamlara rağmen hastalığın seyri gittikçe şiddetleniyordu. Biçarenin hayatından artık ümitlerini kesmişlerdi. Fakat feleğin bu talihsiz aile için hazırladığı felaket serisi henüz tamamlanmamış olacak ki 16. gün Ali Bey gözlerini açtı. Kefeni bu defa da yırtmış, yavaş yavaş iyileşmeye yüz tutmuştu. 15-20 günlük bir nekahat devresinden sonra saati tamamen düzeldi. Kaş fermudi be şimşiri siyaset küştenem. Ya nedidi çünin ruzen behari düşmenem. Keşke ferman buyursaydın da beni siyaset kılıcıyla öldürselerdi. Hiç değilse böyle felaketli bir günümde düşmanlarım benim şu düşkün halimi görmezlerdi. Dilanşub'a gelince, esirci zavallıyı peşine takarak konaktan çıkardığı gibi doğruca Mehbeker'in yalısına götürmüştü. Avını sabırsızlıkla bekleyen canavar karının odasına gittiler. Kapıdan girer girmez esircinin ilk işi gayet haşim bir tavırla mütehakkim bir edayla ''Kız, öyle aptal aptal bakacağın hanımefendinin eteğini öpsene'' diye kızı azarlamak oldu. Zavallı neye uğradığını şaşırmıştı. İşin iç yüzünü bilmediğinden kayınvalidesinin ahbabı diye tanıdığı bu cadının yüzüne bakarak ''O nasıl lakırdı öyle, biz buraya misafirliğe gelmedik mi?'' diye soracak oldu. Esircinin cevap vermesine meydan bırakmadan Mehbeker atıldı. İntikam hırsıyla titreyen bir sesle ve gayet alaycı bir tavırla ''Hayır hanımefendi hazretleri, misafirliğe gelmediniz, basbayağı satılmaya geldiniz. Hani Ali Bey'in konağına nasıl satıldınızsa buraya da öylece satılmak için geldiniz.'' Beyinizden bu muameleyi ummuyordunuz değil mi? O çapkının size karşı düşkünlüğüne, muhabbetine, kendi güzelliğinize ve ismetinize mağrurdunuz değil mi? Bütün bunlara rağmen görüyorsunuz ki sizi satılığa çıkardı. Lakin esef etmeyiniz. Onun istediği kadar gönül eğlendirdikten sonra hiçbir kabahati olmaksızın terk ettiği güzel yalnız siz değilsiniz. Hem insan ne kadar namuslu olursa olsun bazı kere namussuzlardan daha namussuz duruma da düşebilir. Bunlar olan şeylerdir. Kızı daha bir hayli inceledikten sonra birden kaşlarını çatarak bağırdı. ''Ne bakıyorsun alık? Haydi soyun da arkana bir hizmet esvabı geçir. İş önlüğünü de tak. Doğru mutfağa. Akşam yemeğine misafirlerim var.'' Zavallı kız ne maksatla nasıl bir yere gönderildiğini nihayet anlamıştı. Üstelik o ana kadar hiç görmediği böyle haşim bir muameleye de maruz kalınca eli ayağı buz kesildi. Felç gelmiş gibi birkaç dakika öyle hareketsiz durduktan sonra olduğu yere yığıldı kaldı. Gerek Mehbeker gerek esirci kızı o halde görünce öldü sandılar. Biri intikamından, öteki de menfaatinden mahrum kalmak korkusuyla hayli telaşlandılar. Fakat yüzüne biraz su serpince biçarenin vücudunda bir kıpırdama oldu. Az sonra da gözlerini açarak cellatlarına şaşkın şaşkın bakmaya başladı. Mehbeker zavallı kızı o halinde bile iğnelemekten geri kalmadı. Esirciye hitaben, ''Bir şey olmamış kadın. Nazik hanımefendi bu ya, bayılmış. Beyinden ayrıldığına o kadarcık da kederlenmesin mi? Hasta sağlam, her neyse benim makbulüm.'' dedi. Dilanşub kıvrılıp yattığı yerde ızdıraptan kıvrana dursun. Berikiler pazarlığa giriştiler. Üç aşağı beş yukarı anlaştılar. Esirci satış bedelini alarak sevine sevine Ali Bey'in yalısına döndü. Dilanşub ayrılınca vücudundaki fenalığın şiddetine bakarak bir saat önce kavuşamadığı ölümün bir saat sonra kendisini bu felaket ve ızdıraptan kurtaracağını ince kanaat getirmişti. Fakat heyhat, hiç ölümde yegane kurtuluş çaresi olarak kendini sabırsızlıkla bekleyenlere koşacak kadar merhamet mi olur? Zavallı kızın gönlündeki yeiz, yırtıcı bir canavarın keskin dişleri gibi içini parçalıyor, elem vermekte ölümle eşit olan o düşüp bayılmalar 2-3 saatte bir kızcağızı ecel terleri döktürüyordu. Bu dayanılmaz acılara Mehbeker'in ardı arkası gelmeyen hakaretleri, alayları ve dayakları ayrıca tuz biber ektikçe o gülden nazik vücudu adeta taş kesildi. Bir türlü ölüp de bu cehennemi hayattan kurtulmaya muvaffak olamadı. Mehbeker gerek vücut ve yüz güzelliği gerekse ruh asaleti bakımından Dilaşub'un kendisinden kat kat üstün olduğunu biliyor fakat en ziyade namusunu çekemiyordu. Alçak kadın her şeyden önce biçareyi namus cevherinden mahrum ederek kendi aşağılık mertebesine düşürmek için aylarca uğraştı. Cellatlara parmak ısırtacak işkenceler icat etti. Fakat ne yaptıysa kötü emeline erişemedi. Bu namuslu ve masum kızın elini bir erkek eline dokundurmaya muvaffak olamadı. Her çeşit kötülüğe kucak açmış bu günah yuvasının içinde o kadar tazik, o kadar eziyet ve mezellet altında bile Dilaşub namusunu harikulade bir metanetle muhafaza ederek hem kahır pençesinde esir bulunduğu Mehbeker aşiftesini acizinden ve hırsından kudurtuyor hem de en küçük bir suçu ve günahı olmadığı halde kendini bu felaket uçurumuna yuvarlayan sevgilisinden böylece manevi bir intikam almış oluyordu. Mehbeker'in bu amansız tazik ve işkenceleri gitgide şiddetlenerek uzun zaman devam etti. Bu müddet zarfında kız kendisini bir defa kuyuya, bir defa da evin en üst katından sokağa atmak istediyse de yetişerek mani oldular. Mehbeker bütün uğraşmalarına rağmen Dilaşub'un namusunu lekelemekten tamamen ümidini kesti, fakat hakaret ve işkencelerine aynı şiddetle devam etmekten geri kalmadı. Fıskın envağında 100.000 kere ettim cüstücu. İlleti âlemi yese bulmadım bir çare ben. Sefahat ve ahlaksızlığın her türlüsüne başvurarak 100.000 defa aradığım halde ümitsizlik elemleri denilen bu illete hiçbir çare bulamadım. Gelelim beri tarafa. Ali Bey'in hayatından ümit kesilmişken mucize kabilinden kurtuluşu annesini tarif olunmaz derecelerde sevindirmişti. Biçare kadın, biricik evladı, ciğerparesi ahiretten geri dönmüş yahut yeniden dünyaya gelmiş gibi sevincinden ne yapacağını bilemiyor, üst üste kurbanlar kestiriyor, fakir fukaraya bol bol sadaka dağıtıyordu. Ali Bey ise vücutça gerçi tamamen iyileşmişti, fakat ruhu ebediyen hasta, ebediyen sakat kalacaktı. Geçirmekte olduğu ruhi buhranlar o derece şiddetliydi ki ölümden kurtuluşunu bir saadet değil, bilakis en büyük bir felaket sayıyordu. Keşke ölüp kurtulsaydı. Dilaşub'da tasavvur ettiği hiyanet, Tanrı kudretine haşa, zulüm isnat edecek kadar imanını bozmuştu. Çılgın bir sevdalı gibi ne yapacağını bilemiyor, biraz avunmak, bir nebze neşelenmek için aklına gelen her çareye başvuruyordu. Az zamanda içki gibi, kumar gibi, zamparalık gibi vakit öldürecek, zihni uyuşturacak kötü iptilalara kendini adam akıllı kaptırmıştı. Hayattan daima şikayet ettikleri halde ölümü de hiçbir zaman göze alamayan zayıf kalpli, iradesiz insanlar gibi içine yuvarlandığı sefahat aleminden kendisi de memnun değildi. Fakat yine de bir gün hiçbirinden mahrum kalmak istemezdi. Gitgide günlerce kumarhanelerde, haftalarca meyhanelerde, aylarca genel evlerde kalmaya başladı. Ne arkadaşları, ne dairesi, hatta ne de annesi hatırına geliyordu. Hepsini unutmuştu. Bu israfa kazancı kâfi gelmediği için babadan kalanları yavaş yavaş satıp savmaya başladı. Dünyada en sadık dostu Atıf Bey ile Mesut Efendi'ydi. Atıf Bey o sıralarda memuriyetle Rumeli'ye gitmişti. Mesut Efendi de yalnız bir kere sokakta kendisine rastlayarak biraz nasihat etmek istemişse de en sabırlı insanların bile tahammül edemeyeceği kadar fena bir muameleye maruz kalmıştı. Çünkü başına bunca felaketlerin gelmesine sebep olan Dilaşub'un satın alınıp konağa getirilmesi Mesut Efendi'nin tavsiyesiyle olmuştu. Bunu annesinin ağzından birçok defalar işitmişti. Mesut Efendi onun nazarında bir dost değil, en büyük bir düşmandı. Mesut Efendi ise isteğiyle atıldığı felaket uçurumundan kendisini kurtarmak için uzatılan yardım elini ısıracak kadar nankör bir deliyle uğraşmaktan hiçbir fayda elde edemeyeceğini anlayarak daha fazla üzerinde durmamış, onu kendi haline bırakmıştı. Dünyada kendisini gerçekten seven bir Dilaşub'la bir biçare annesi kalmıştı. Zavallı Dilaşub, yukarıda anlatılan belalar altında inleye inleye hayır dualarına devam ediyor, annesi ise düşünebildiği her çareye başvurarak oğlunu bu felaket uçurumundan kurtarmaya çalışıyordu. Kocasına olan aşkı yüzünden zerre kadar ızdıraba uğramamış olan biçare kadın, ümitsiz bir aşkın tesirlerini ne bilsin. Oğluna büyü yapıldığını sanıyor, büyücü güruhundan ne kadar dolandırıcı varsa hepsine ayrı ayrı başvurmak, büyü çözdüreceğim diye su gibi para sarf ediyordu. Bir yandan Ali Bey'in israf ve sefahatine, bir yandan da açgözlü büyücülere para yetiştirebilmek için babadan kalma ne varsa süratle elden çıkarılıyordu. Zavallı kadın. Oğlunun yüzünü ayda bir defa ancak görebiliyor, onda da biraz nasihat etmek istedikçe Mesut Efendi'nin ağzına bakarak Dilaşub'u eve soktuğu için bin türlü sitemlere, hatta küstahça hakaretlere maruz kalıyordu. Ali Bey annesinin nasihatlerini dinlememek için eve daha seyrek gelmeye başlamıştı. Biçare kadın hakarete uğramak ve ciğerparesini büsbütün elden kaçırmak korkusuyla bu haylazı artık bir şey söylemeye de cesaret edemiyordu. Oğlanın sefahat ve israfına para dayanır gibi değildi. Annesinin bütün mücevheratı pek kısa bir zamanda elden çıkarıldı. Ayda 150 liradan fazla gelir sağlayan gayrimenkulleri bir sene içinde yok olup gitti. Nihayet oturdukları koca konakta içindeki nadide eşyaları ve cariyeleriyle birlikte haraç mezat satıldı. Doğduğu günden beri bolluk ve refah içinde yaşayan, geçim sıkıntısı diye bir şey bilmeyen zavallı Fatma Hanım'ın elinde kala kala azatlı bir zenci kadınla bir iki parça eski püskü oda takımı, kırık çürük birkaç sahan ve tencere kalmıştı. Ömrünün rahata en çok muhtaç olduğu bu son yılları kira köşelerinde sürünerek geçiriyor, el dikişi dikerek, nakış işleyerek ve bekar çamaşırı yıkayarak kazandığı 5-10 kuruşla kıt kanaat geçirmeye çalışıyordu. Haylaz ve sefil olduysa düşe düşe nihayet birkaç kadeh rakıyla bir parça ekmek tedariği için yeni cami arkasında 40'ar 60'ar paraya arzuhalciliğe kadar düşmüştü. Çifte çifte dadılar elinde büyüyen, elini sıcak sudan soğuk suya sokmayan zavallı Fatma Hanım, bu korkunç sefalete dayanamayarak nihayet hastalandı, yatağa düştü. Kalbinden ve midesinden rahatsızdı. İçinde yüzdüğü sefahat mezbelesinde Ali Bey'in ahlakı ve terbiyesi de o derece bozulmuştu ki hasta annesine doktor götürmek, ilaçlarını temin etmek şöyle dursun, semtine uğramak bile aklına gelmiyordu. 20 günden fazla süren hastalığı esnasında yalnız bir defacık yanına gitmiş, onda da ne yapalım, herkes ettiğini bulur. Evin içine soktuğun fahişe ikimizi de bu hale getirdi diyerek ızdırabına tuz biber ekmiş, kadıncağızı ölüm döşeğinde kabir azabına uğratmıştı. Fatma Hanım hastalandığının 23. günü bu fani dünyaya gözlerini yumdu ve çektiği ızdıraplardan kurtuldu. Nankör ve hain evlat içki sofrasından, kumar masasından ayrılıp da annesinin cenazesine bile gitmemişti. Garip ve talihsiz kadının cenazesi bir iki hayırsever komşunun delaletiyle belediye tarafından kaldırıldı. Oğlunun bütün hainliklerine ve nankörlüklerine rağmen hanımefendi, uğradığı bunca belaları sırf kendi talihsizliğinden bilmiş, son nefesinde bile ona hayrı duadan geri kalmamıştı. Cismimi yaktınsa payimal etme gönlümden sakın. Kül hanım eksik değil hak isterimde akkerim. Vücudumu yaktınsa gönlümden sakın ve beni ayaklar altına alma. Ben öyle bir hamam ocağıyım ki küllerimin altında daima kor bulunur. Ali Bey'den gördüğü o kötü muamele Mesut Efendi'nin çok gücüne gitmiş, bu fena kalpli gencin bir daha adını bile anmamaya karar vermişti. Fakat başına gelen bu son felaketi işitince kırgınlığı filan unuttu. Yaratılışındaki olgunluk icabı zavallının haline acımaktan yine kendini alamadı. Doğrudan doğruya Ali Bey'i görüp yardım elini uzatsa yine ısırılacağını ve belki de daha fena bir muameleye maruz kalacağını biliyordu. Yeğeni Atıf Bey'e mufassal bir mektup yazarak durumu bildirmekten başka çare bulamadı. Bu sefi oğlana ne şekilde yardım edebileceklerini sordu. Atıf Bey zavallı arkadaşının feci durumunu dayısının mektubundan öğrenince çok müteessir oldu. Hemen kağıda kaleme sarıldı. Ali Bey'e uzun bir mektup yazarak başsağlığı diledi. Sıkıntıda olduğunu haber aldığından bahisle İstanbul'da tanıdıkları bir sarraf vasıtasıyla kendisine ödünç olarak her ay 1000 kuruş gönderileceğini bildirdi. Arkadaşının kibir ve azametini bildiği için bu paranın yardım olarak değil borç diye kabulünü rica etti. Mektubunda ayrıca bazı nasihatlerde bulunmaktan da kendini alamadı. Ali Bey düşe düşe o derece düşmüştü ki artık meyhanecileri dolandırıyor, kumar masalarından el çabukluğuyla para aşırıyordu. Arkadaşının parayla ilgili teklifini tereddütsüzce kabul etmekle beraber bu iyiliksever arkadaşına teşekkür edecek yerde kendisine nasihat vermeye kalkıştığı için alay ve hakaret dolu bir cevap yazmaktan da utanmadı. Ali Bey'in dünyada irtikap etmediği bir tek alçaklık kalmıştı. Mehbeyker'le yeniden münasebet kurmak. Binbir rezalet içinde yüzdüğü halde alçaklığın bu derecesine tenezzül etmeye kibir ve azameti mani oluyor, karının adını şimdilik ağzına bile almıyordu. Öte tarafta Mehbeyker, zavallı dilaşı bu pençesine düşürmüş binbir türlü hakaret ve eziyetlerle gayzını biraz olsun yatıştırabilmişti. Fakat onun asıl hedefi Ali Bey'di. Dilaşup nihayet bir rakipten ibaretti. Ona da yapacağını yapmıştı ve hala yapmaktaydı. Ali Bey'e olan infali ve gayzıysa ne derece şiddetli olursa olsun ikinci derecede kalıyor, iliklerine kadar yayılan şehvet hırsı bütün benliğini kasıp kavuruyordu. Ali Bey düştüğü sefahat uçurumunda yuvarlığına dursun, Mehbeyker Ali Bey'in kolları arasında yaşadığı aşk ve şehvet dakikalarını bir türlü unutamıyor, fakat bir yandan da kalbindeki düşmanlık duygularını yenemiyordu. İntikam hırsıyla şehvet arzusu içinde müthiş bir mücadele halindeydi. Uzun müddet devam eden bu mücadele sonunda şehvet arzusu üstün geldi. Ali Bey'i bir kere daha kucağına düşürmek için vesileler aramaya başladı. Ali Bey ise insanı her fenalığa sürükleyen zaruretin artık son mertebesine gelmişti. Mehbeyker'le yeniden münasebet kurmak yine o müreffeh hayata kavuşmayı aklından geçirmiyor değildi. Fakat kibrine yedirip de kadına bir haber gönderemiyordu. Bunun için her iki tarafta birbirlerinden sarih bir teklif bekliyorlardı. Ali Bey azminde sebat ettikçe Mehbeyker'in şehvet iştiyaki artıyor, hırsından kendini kaybedecek derecelere geliyordu. Ali Bey'in bu yolda bir müracaatından nihayet ümidini kesince kendisi müracaat etmek tenezzülünden de çekinmedi. Fakat bu son kararı verinceye kadar geçirdiği tereddütler, endişeler, red ve hakaret ihtimalleri kendisini çok sarsmış, adeta hasta etmiş, neşesiz ve huysuz bir kadın olmuştu. Düşüp kalktığı erkekleri istedikleri gibi eğlenceden mahrum bırakıyor, hatta sıkıyor, bilhassa Abdullah Efendi'ye dünyayı zindan ediyordu. Gerek Abdullah Efendi, gerek öteki zamparaları Mehbeyker'i bu arzusundan vazgeçirmek için çok uğraştılar. Uzun uzun nasihat, hatta tehdit ettiler. Fakat hiçbirinin faydası olmadı. Bunun üzerine Abdullah Efendi ister istemez arıcılık yapmaya karar verdi. Bu gibi işlere zaten alışıktı. Delikanlıyı ikna etmek için araya bazı vasıtalar koydu. Fakat bu defada kadının yeni yeni maceralarıyla kulakları dolup taşan Ali Bey o tarafa hiç yanaşmıyordu bile. Bu ümit kesilince Abdullah Efendi son çare olarak bir içki meclisinde onu gafil avlamaya karar verdi. Önceden tertipleyecekleri bu toplantıya Ali Bey de davet edilecek ve kafalar tütsülenmeye başlayınca Mehbeker'le güya tesadüfen karşılaşılacaktı. İş bu kerteye geldikten sonra Ali Bey nasıl olsa mukavemet edemeyecek ve Mehbeker'in kucağına düşecekti. Koca Kodoş bu fikrini tekrarlaya tekrarlaya nihayet kadına da kabul ettirdi. Çünkü Mehbeker, Ali Bey'in kendisinden ne kadar şiddetle nefret ettiğini çok acı tecrübelerle bildiği halde güzelliğini yapacağı tesire güvenmekten yine de kendini alamıyordu. Tertipleyecekleri içki meclisinin planı iyice hazırlandıktan sonra Abdullah Efendi'nin tazılarından biri, efendisinden aldığı talimat gereğince Ali Bey'i aramaya koyuldu. Birkaç günlük araştırmadan sonra bir akşam meyhanelerin birisinde kendisine rastladı. Yanındaki boş masaya oturdu. Münasebet düşürerek ikide bir lakırdısına karışıyor, ahbaplık kurmaya çalışıyordu. Oldukça düzgün konuşan ve nabza göre şerbet vermekte hayli usta olan bu herif, bir iki saat içinde Ali Bey'i kendisini sevdirmeye muvaffak oldu. Meyhaneden çıkarlarken 40 yıllık ahbap gibi canciğer olmuşlardı. Herif türlü diller döküyor, Ali Bey'e olan sevgisini anlatmak için adeta kelime bulamıyordu. Gerçekten de ehli dil bir zattınız. Şu meyhanede iyi bir tesadüf eseri olarak tanışmamız beni cidden bahtiyar etti. Sohbetinizden son derece hoşlandım. İstiyorum ki arkadaşlığımız burada bitmesin. Bence pek kıymetli olan bu dostluğu devam ettirelim dedi. Ertesi akşam başka bir meyhanede buluşmak üzere ayrıldılar. Artık her akşam başka bir meyhanede buluşuyorlar ve geç saatlere kadar içiyorlardı. Kadeh arkadaşlıkları böylece bir iki hafta kadar sürdü. Bir akşam yine içerlerken herif puntuna getirerek arkadaşından şöyle kadınlı, sazlı bir içki ziyafeti istedi. Ali Bey, arkadaşı Atıf Bey tarafından bağlanan 10 lira aylığını o gün sarraftan almıştı. Cebinde bol para vardı. Herifin isteğini memnuniyetle kabul etti. Hemen o gece Çukurbostan taraflarında Ali Bey'in bildiği o biçim bir eve gittiler. Orada da kadınlarla birlikte hayli içerek gayet sefihane ve rezilane bir şekilde sözüm ona eğlendiler. Sonra 2-3 gün yine birbirlerinden ayrılmadılar. Artık adet edinmişlerdi. Ortalık kararırken buluşuyorlar ve her gece başka bir evde kadınlarla birlikte sabahlara kadar yiyip eğleniyorlardı. Nihayet bir sabah keyfi esnasında Abdullah Efendi'nin adamı gayet lüks bir randevu evi sahibiyle çok iyi tanıştığını, yüksek sosyeteye mensup güzel kadınlarla istedikleri gibi eğlenebileceklerini söyledi. Evin adresini verdi ve o gün akşam üzeri orada buluşmalarını teklif etti. Bu çeşit eğlentiler zaten Ali Bey'in canına minnetti. Hemen razı oldu. Herif gidecekleri ve haber vermek bahanesiyle Ali Bey'in yanından ayrıldı. Nefes nefese koşup Abdullah Efendi'ye ve yanında bulunan Mehbeker'e durumu bildirdi. Derhal Edirne Kapı civarında boş bir ev buldular. Aşifte takımının pek o kadar düşmemiş kibarcalarından birkaç cosma tedarik ettiler. Gerekli tertibat tamamlandıktan sonra Alaturka saat 8 sularında herif Ali Bey'i bıraktığı yere döndü. Beraberce Edirne Kapısı'nın yolunu tuttular. Eğlence yerine vardıkları zaman ortalık iyice kararmıştı. İçki meclisi o kadar mükemmeldi ki Ali Bey en varlıklı zamanlarda bile bu derece zengin bir içki sofrasını pek az görmüştü. Fakat kalbi iyice nasırlaştığı için konukseverlikte arkadaşından kat kat aşağı kaldığından en ufak bir utanç bile duymadı. Bilakis bu yeni arkadaşın gösterdiği bu olağanüstü konukseverlik karşısında meğer ben neymişim gibilerden kendinde bayağı bir meziyet tasavvur ederek böbürlenmeye bile başlamıştı. Kızlar bir taraftan şarkı söylüyor, bir taraftan misafirlere kadeh ve öpücük mezesi sunuyorlardı. Aradan bir buçuk saat geçer geçmez Ali Bey aylardan beri mayalanmış olan sarhoşluğunun tesiriyle artık kendini bilemeyecek hale geldi. Sarhoşça naralarla ve sefihçe heyheylere başladı. Tam o sırada Mehbeker olanca işvekarlığı ile kapıdan göründü. İyi giyinip iyi süslenmek için haftalarca uğraşmıştı. En büyük endişesi üzüntü ve uykusuzluk sebebiyle yüzünde hasıl olan solukluğu göstermemekti. Güzelliğini iyice gösterememek korkusuyla cesareti bile hayli kırılmıştı. Bütün kırgınlıklarını gizleyerek geldi. Ali Bey'in yanına oturdu. Yapmacık bir sitemle sabretmeye çalışır görünerek, ''Vefasız, nazın ve eziyetin daha el vermedi mi? Mehbeker'in sana ne yaptı ki zavallıyı bütün bütün feda etmeye kıyabildin? Mecburi bir hareketime katlanmak, hatta bir kabahatin bile olsa affetmek senin şanındandı. İşte bak, sensiz ne hallere girdim. Yüzüme bak da biraz merhamet et.'' diye yalvarmaya başladı.